Ayrım 21 sayfa 182. Brenda'nın suçlamaları Casca'ya pek makul gelmemişti. Fakat yine de ortada kimin yolladığını bilinmeyen bir not vardı. Olasılıklardan biri Brenda'nın kendi kendisine yollamış olmasıydı. İlgi çekmek için karalanan insanlar bundan saçma şeyler de yapardı. Hatta böyle bir şeye inanmak, Mirelle'nin doktorların öldürdüğüne inanmaktan daha kolaydı. Casca ölüm döşeğindeki karısının başında haftalarca beklediğinden kanser servisindeki duruma aşinaydı. Hemşirelerin fedakarlığına, onkologların kararlılığına bizzat tanık olmuştu. Bir hastayı kurtarmak için ne zaman mücadele edileceğini iyi bilirlerdi. Mücadelenin ne zaman kaybedildiğini, bir gün veya daha bir hafta daha yaşlanmanın çekilen azaba değip değmeyeceğini de anlarlardı. Sona doğru Casca da annenin son yolculuğuna adım atmasını kolaylaştırmak istemişti. Doktorlar böyle bir teklife gelse kabul ederdi ama gelmemişlerdi. Kanser zaten hastayı hızlı öldürüyordu. Hangi doktor böyle bir hastanın ölümünü hızlandırmak için mesleğini tehlikeye atmayı seçerdi? Mirelle'nin doktorları böyle bir risk almışsa bile bunu cinayet gibi görmek mümkün müydü? Brenda Haney ayrıldıktan sonra Casca isteme istemeye arabasına binip Basit Hastanesi'ne gitti. Bazı soruşturmalar yapmaya mecburdu. Hastanenin halkla ilişkiler ofisinden Mirelle'nin gerçekten Brenda'nın dendiği tarihte öldüğünü, teşhisin farklılaşmamış karsinom metastazı olduğunu öğrendi. Görevlinin elinde başka bilgi yoktu. Sorumlu hekim Doktor Wetting ameliyatta olduğundan müsait değildi. Bunun üzerine Casca telefon açıp Ebidimatio'yu çağrı bıraktırdı. Bir dakika sonra Ebi aradı. Ben Komiser Casca. Geçen hafta konuşmuştuk. Evet hatırlıyorum. Başka bir konuda sorularım olacak. Sizinle nerede görüşebiliriz? Hastane kütüphanesindeyim. Çok zaman alacak bir konu mu? Sanmam. Casca karşısındakinin iç geçirdiğini duydu. Sonra da gönülsüzce peki kütüphanede idari kadının da ikinci katında dediğini. Casca'nın tanık olduğu kadarıyla şüpheli konumunda olmayan kişiler cinayet masası polisleriyle konuşmaktan hoşlanıyordu. Cinayetlerin iç yüzünü, polisin soruşturmalarını merak ediyordu insanlar. Tonton teyzeler bile ona öyle sorular sormuştu ki Casca hayret etmişti. Herkes bir şeyler öğrenmek istiyor, ne kadar kan varsa o kadar mutlu oluyordu. Fakat Doktor Dimatyon'la konuşmaya gerçekten gönülsüzdü. Nedenini merak etti. Kütüphane bilgi işlem odasıyla muhasebe bölümünün arasına sıkışmıştı. İçeride birkaç sıra halinde kitaplar, kütüphanecinin masasına bir duvara dizilmiş okuma masaları vardı. Doktor Dimatio fotokopi makinesi yanında durmuş bir dergiyi camın üzerine yerleştiriyordu. Epeyce fotokopi çekmiş, bunları yakınındaki masalar tomar haline getirmişti. Casca onu böyle evrak işiyle uğraşırken görünce şaşırdı. Cerrahi asistinin üniforması gibi daha da fazla şaşırdı. Ebi Dimatio'yu karşıladığında onu çekici bulmuştu zaten. Şimdi şık eteği, omuzlarına dökülen siyah saçlarıyla bayağı güzel göründü gözüne. Ebi başını kaldırıp selam verdi. Casca o zaman kadının da bugün bir değişiklik olduğunu fark etti. Endişeli hatta biraz da korkmuş gibiydi. İşlem bitmek üzere dedi Ebi. Bir makalenin daha fotokopisini çekeceğim. Bugün izinli misiniz? Efendim? Cerrah önlüklerini hiç çıkarmaz sanıyordum. Ebi sayfayı çevirip cama koyduktan sonra düğmeye bastı. Bugün ameliyathanede görevim yok. Kaynak taraması yapıyorum. Doktor Wetting'e bir konferans için lazım da. Parlayan ışık, vınlayan merdivenler büyük dikkat gerektiriyormuş gibi başını kaldırmadan konuşmuştu. Son sayfalar da çıkınca bunları masanındaki tumarın üzerine koydu ve sandalyeye oturdu. Önündeki tel zımbayı aldı, sonra tekrar masaya bıraktı. Gözlerini kaçırarak sordu. Yeni bir gelişme mi oldu? Doktor Levy konusunda bir gelişme yok. Keşke aklıma başka bir şey gelse de söylesem. Ama yok. Birkaç sayfayı alıp sert bir bilek hareketiyle zımbaladı. Ben Doktor Levy için gelmedim dedi Casca. Konumuz başka bir hastanızla ilgili. Öyle mi? Başka sayfalar alıp zımbanın ağzına yerleştirdim. Hangi hastam acaba? Bayan Mary Ellen. Ebi'nin eli bir an havada kaldı. Sonra kuvvetle zımbanın üstüne indi. Onu hatırlıyor musunuz diye sordu Casca. Evet. Anladığım kadarıyla geçen hafta ölmüş. Burada hastanede. Doğru. Kendisine farklılaşmamış karsinom metastazı teşhisi konduğunu doğrulayabilir misiniz? Evet. Hastanın terminal aşamasında olduğunda. Evet. Yani ölümü bekleniyor muydu? Ebi'nin bir an tereddüt ettiği Casca'nın dikkatinden kaçmadı. Ebi ağır ağır bekleniyordu diyebiliriz, dedi. Casca onu daha dikkatli incelemeye başlamıştı. Ebi de bunun farkındaydı. Komiser bir süre sustu. Sessizliğin sinir bozucu olduğunu tecrübelerinden biliyordu. Alçak sesle sordu. Ölümü herhangi bir şekilde olağan dışı mıydı? Nihayet Ebi başını kaldırıp ona baktı. Casca onun adeta kas katı kesilmiş olduğunu fark etti. Nasıl olağan dışı mesela? Ölümüne yol açan şartların normalin dışında olması gibi. Neden sorduğunuzu öğrenebilir miyim? Bayan Ellen'in bir akrabası şikayette bulundu. Brenda Haney mi diyorsunuz, yeğeni? Evet, teyzesinin hastalığı ile ilişkisi olmayan nedenlerden öldüğünü düşünüyor. Siz de bunu bir cinayet dosyası haline getirmeye çalışıyorsunuz, öyle mi? Soruşturulması gereken bir durum olup olmadığını anlamaya çalışıyorum. Ebi karşılık vermedi. Brenda Haney'e isimsiz bir mektup gelmiş. Mary Ellen'in eciliyle ölmediği yazıyormuş. Bu iddiada gerçeklik payı bulunabileceğini düşünüyor musunuz? Kadının ne karşılık vereceği iyi kötü kestirebiliyordu. Gülüp geçebilir, tüm bunların çok komik olduğunu söyleyebilirdi. Brenda Haney'in akli dengesinin yerinde olmadığını ileri sürebilirdi. Böyle bir soruyla karşılaştığı için şaşkınlık veya öfke belirtisi de gösterebilirdi. Bu tepkilerin herhangi biri olağan görülürdü. Ama Casca, kadının verdiği tepkiye hiç hazırlıklı değildi. Ebi kreş gibi olmuş yüzle ona baktı. Sonra usulca, sorularınıza cevap veremeyeceğim komiser Casca dedi. Ebi, komiser kütüphaneden çıkar çıkmaz telefona sarılıp panik halinde Mark aradı. Neyse ki telefon hemen açıldı. O komiser geldi yine dedi fısıldayla. Meryl'le ne öğrenmişler Mark. Brenda gidip şikayet etmiş. Adam da gelmiş bana nasıl öldüğüne dair sorular soruyor. Bir şey söylemedin değil mi? Hayır da Ebi derin bir nefes aldı. Sonra ağlar gibi ciğerlerini boşalttı. Ne diyeceğimi bilemedim. Ama çok fena renk verdim Mark. Çok korkuyorum. Adam da bunun farkında. Ebi dinle beni. Bak bu çok önemli. Dolabından morfin çıktığını söylemedin değil mi? Söylemek istedim. Az daha olduğu gibi anlatıyordum her şeyi. Keşke anlatsaydım. Başından her şeyi güzelce söyleseydim. Sakın ha. Her şeyi açık açık söylemek daha iyi değil mi? Zaten öğrenecek. Eninde sonunda bir şekilde açığa çıkacak. Kesin çıkarır. Bir nefes daha verdi ve gözlerini yakan ilk gözyaşlarını hissetti. Bir dakika sonra kütüphanenin orta yerinde hıçkırıkları boğulacaktı. Başka çıkar yol göremiyorum. Polise gitmem lazım. Ya inanmazlarsa sana? Dolabından morfin çıktığını öğrenince akıllarına ne geçecek sence? Ne yapayım o zaman? Gelip gözaltına almalarını mı bekleyeyim? Sinirlerim kaldırmıyor işte. Devamını getiremedi. Bir an durup fısıltıyla ekledi. Dayanamıyorum. Polisin elinde henüz bir şey yok. Ben bir şey söylemem. Betik ve Par da söylemeyeceklerdir kesinlikle. Olayın duyulmasını onlar da istemez. Sık dişini biraz Ebi. Betik görevini iade edilmen için her şeyi yapıyor. Ebi'nin kendi toplanması bir dakika aldı. Tekrar konuşunda sesi alçak fakat kararlıydı. Peki Mark, ya Mary Ellen gerçekten cinayete kurban gittiyse? Bunun soruşturulması lazım. Bu durumda polise bizim başvurmamız gerekir. Yapmak istediğim bu mu gerçekten? Bilmiyorum ama yapmamız gereken buymuş gibi geliyor. Mecburuz. Hem etik olarak hem de vicdanen. Karar senin ama sonuçlarını uzun uzun etraflıca düşünmeni istiyorum. Düşünmüştü. Basının ilgisini düşünmüştü. Tutuklanma ihtimalini düşünmüştü. Yapması gerekenin ne olduğunu bildiği halde bir türlü harekete geçememiş, kararsızlık girdabına kapılmıştı. Korkağım ben. Hastam öldü. Belki öldürüldü. Ama ben kendi kıçımı kurtarmaktan başka bir şey düşünmüyorum. Kütüphaneci tekerlekleri gıcırdatan arabaya koyduğu kitaplarla gelip masasına oturdu. İç kapakları damgalamaya başladı pat pat. Ebi dedi Mark. Bir şey yapmadan önce lütfen düşün. Sonra konuşuruz. Kapatayım şimdi. Telefonu kapatıp masasına gitti. Oturdu ve önündeki fotokopi tomarına bakmaya başladı. Bugünkü bütün mesaisini buna harcamıştı. Sabahtan beri bu kağıt tomarını toparlıyordu. Hekimlik yapamayan bir doktor, ameliyathaneden kovulmuş bir cerrahtı. Hemşireler ve idari personel olanlara bir anlam veremiyordu. Dedikodu kazanının fokur fokur kaynadığından emindi. O sabah servise girip Doktor Wetting'i ararken bütün hemşirelerin gözlerini üzerinde hissetmişti. Arkasında neler konuşulduğunu merak etmişti. Öğrenmeye de korkuyordu. Pat pat sesleri kesilmişti. Kütüphanecinin kitapları damgalamayı bırakıp gözünü ona çevirdiğini fark etti. Hastanedeki herkes gibi o da beni merak ediyor. Ebi kızararak kalktı. Kağıtları toparlayıp kütüphanecinin masasına yürüdü. Kaç sayfa var? Hepsi Doktor Wetting için. Asistanlığın hesabına yazın. Makineden kaç sayfa çıktığını kaydetmem gerekiyor. Mevzuat böyle. Ebi tomarı masaya bırakıp sayfaları saymaya başladı. Kütüphanecinin dileteceğini düşünmesi lazımdı aslında. Bu kadın yüzyıllardır bahsedeydi ve her yeni asistanı kütüphanede işlerin onun istediği gibi yürüyüp yürümeyeceğini belirtmeye ant içmişti. Ebi sayfaları sayarken kütüphaneciye, hastaneye, içine düştüğü çukura öfke kusuyordu. Sonra makaleyi de saydı. 214 sayfa deyip son makaleyi de pat diye tomarın üstüne bıraktı. Kapağın Doktor Aaron Levy yazısı da adeta fırlayıp gözüne girdi. Makalenin başlığı kritik durumlarda ve evde bakılan hastalardaki kalp nakillerinde hayatta kalma oranlarının karşılaştırılması idi. Yazarları da Aaron, Ravish Mohandas ve Lawrence Kunzler'di. Aaron'un ölümünü hiç beklemediği bir anda hatırlatan yazıcıya baka kaldı Ebi. Kütüphaneci de Aaron'un adını görüp başını iki yana salladı. Doktor Levy'nin öldüğüne inanamıyorum. Ben de öyle diye mırıldandı Ebi. Bir de ikisinin ismi yan yana. Kadın bir başı daha salladı. Nasıl? Doktor Kunstert ile Doktor Levy yan yana diyorum. Doktor Kunstler'i tanımıyorum. Sizin önceydi tabii. Kütüphaneci kayıt defterini kapatıp rafındaki yerine özenle itti. 6 yıl olmuştur. Ne oldu 6 yıl önce? Charles Stuart gibi. Hani Tobin köprüsünden atlayan adam vardı ya. Doktor Kunstler de tam olarak oradan atladı. Ebi makaleye sayfanın üstüne yan yana yazan iki isme bir daha baktı. İntihar mı etti? Kütüphaneci başını salladı. Doktor Levy gibi. Yemek masasında karşılaştırılan domino taşlarının şakırtısından konuşmak mümkün değildi. Vavyan mutfak kapısını kapatıp lavaboda kevgir içinde bekleyen taze fasulyelerin başına döndü. Kırıp kılçıklarını çıkararak kaseye atma işine devam etti. Ebi bu devirde taze fasulye kılçığı ekleyen kimse kalmadığını sanıyordu. Ruh hastası Çinliler ne güne duruyor demişti Vavyan. Çinliler 5 dakikada silip süpürülecek yemek için saatlerini harcardı. Fasulyenin kılçığına kim dikkat ederdi ki? Mesela Vavyan'ın anneannesi de derdi. Anneannesinin arkadaşları da. Önlerine kılçıklı fasulye koyarsan dillerinden kurtulamazsın. İşte bu yüzden itaatkar torun yakında kendi muayenesini açacak yetenekli cerrah fasulye kılçığı ayıklamakla meşguldü. Aynı ameliyatta olduğu gibi eline çubuk kararlı da elbette. Ebi'nin anlattıklarını dinlerken o mahir eller bir an bile boş durmamıştı. Tanrım diye mırıldandı Vavyan. Yandın sen. Salonda taş şakırtısı sona ermiş. Yeni oyun başlamıştı. Konuşma seslerinin arasında bazen bir taşın masada şaklaması duyuluyordu. Ne yapmalıyım sence dedi Ebi. Ne yaparsan yap adam senin başını yakacak. Ben de o yüzden sana geldim ya. Victor Ross benden önce seni yaktı. Elinden neler geleceğini biliyorsun. Evet, Vavyan göğüs geçirdi. Bilmez miyim? Sence polise mi gideyim yoksa dişimi sıkayıp soruşturmayı derinleştirmesinler diye dua mı edeyim? Mark ne diyor? Ağzımı açmamı mı söylüyor? Katılıyorum ama ben hiçbir resmi makama güvenmem. Sen polise benden daha çok güveniyor olmalısın ki kendini ihbar etmeyi ciddi ciddi düşünüyorsun. Vavyan kurulama bezine ellerini sildi. Ebi'ye döndü. Sence hastanı gerçekten öldürürler mi ki? Çıkan morfin düzeyi başka nasıl açıklanır ki? Zaten morfin veriliyordu. Toleransı muhtemelen o kadar yüksekti ki verilen morfin miktarı artmıştı. Belki biriktiği için o kadar yükseldi. Bunun için ekstra doz olması lazım. Kazayla veya bilerek. Sırf suçu sana atabilmek için mi? Terminal kanser hastasında morfin düzeyine kimse bakmaz ki. Biri bu kadın öldürüldüğü su yüzüne çıksın istedi. Cinayet olduğunu biliyordu. Her kimse. Mektubu da Brenda Haney'e o gönderdi. Victor Vass'un yaptığını nereden biliyorsunuz? Ben Bastille'yi görmek istemeyen o. Bir tek o mu? Ebi Vavyan'a bakarken kim benim kovmamı isteyebilir ki diye düşündü. Yemek odasından gelen taş şakırtısı bir oyunun daha bittiğinin işaretiydi. Bu ses Ebi'yi harekete geçirdi. Mutfakta ileri geri yürümeye başladı. Ocaktaki pilav tenceresinden buharlar yükseliyor, etrafa baharatlı egzotik kokular yayılıyordu. Olacak iş değil. Beni kovdurmak için başka kim bunu yapar? Jeremy Harper da kendini kurtarmaya çalışıyor. Victor Voss onun da esnesindedir mutlaka. Düşünsene, hastanenin yönetiminde kurulmasında Voss'un zengin arkadaşları var. Parseni kovmazsa onlar Park'ı kovabilirler. Sen paranoyak falan değilsin, Abby. Adamlar gerçekten senin peşinde. Abby mutfak sandalyesine çöktü. Yan odadaki oyunun gürültüsünden yaşlı kadınların vırvırından başına ağrı girmişti. Misafirler öyle bağıra çağıra konuşuyorlardı ki insan kavga ettiklerini sanırdı. Vavya nasıl katlanıyordu anneannesiyle yaşamaya? Ebi sırf gürültü yüzünden bile aklını kaçırabilirdi. İş yine gelip Victor Vos'la bağlanıyordu diye Ebi. Öyle ya da böyle intikamını alacak. O zaman neden geri çekti davaları orasını anlamıyorum. Üzerinden silindir gibi geçmeye kalkıyor sonra birdenbire durduruyor hepsini. Bir sürü insanın dava açmasındansa cinayetle suçlanıyorum. Şahane. Ama saçma olduğunun farkında mısın? Vos o davaları açtırmak için kucak dolusu para ödemiştir. Bir anda geri çekmez. Mahkemenin varacağı noktadan endişelenmediyse tabii. Karşı dava açılmasından mesela. Böyle bir düşüncen var mıydı? Avukatıma sordum ama tavsiye etmediğini söyledi. O zaman neden çekti Vos davaları? Ebi'nin de aklına bir şey gelmiyordu. Vavya'nın Melrose'deki evinden dönerken yol boyunca bu soruyu düşündü. Çevre yolunda akşam trafiği başlamıştı. Yağmur çiselediği halde camı açıktı. Araba hala domuz leşi kokuyordu. Hiç çıkmayacaktı bu koku. Victor Vos'un öfkesinin hatırası olarak hep duracaktı arabada. Lawrence Kultler'in hayatına son verdiği Tobin Köprüsü'ne yaklaşıyordu. Yavaşladı. Köprüye çıkarken hastalıklı bir dürtüyle sulara baktı. Kurşuni gökyüzünün altında nehir kapkara duruyor, yüzeye rüzgarla çalkalanıyordu. Boğularak ölmeyi istemezdi. Panik, çırpınış, soğuk suyun boğazına dolması. Suya çarptığında Kunstler'in bilincinin yerinde olup olmadığını düşündü. Acaba akıntıya karşı mücadele etmiş miydi? Ağır onu da merak etti. Kunstler'in Vavyan'a sormayı unutmuştu. 6 yıl önce öldüyse Vavyan onu tanımış olabilirdi. Ebi'nin gözleri suya öyle dalıp gitmişti ki işlerde trafik tıkandığı için öndeki aracın yavaşladığını fark etmedi. Başını nihayet çevirdiğinde öndeki araba durmuştu. Frene sertçe bastı. Bir an sonra arkadaki aracın çarpmasıyla sarsıldı. Dikiz aynasına bakınca arkadaki kadın sürücünün üzüntüyle başını salladığını gördü. Köprüde trafik durmuştu zaten. Ebi arabada inip hasara bakmak için arkaya koştu. Diğer kadın da indi. Ebi tampona bakarken kadın da endişeyle bekliyordu. Bir hasar yok gibi dedi Ebi. Çok özür dilerim, dikkatim dağıldı. Ebi kadının arabasına baktı. Onun tamponunda da herhangi bir hasar olmadığını gördü. Çok utandım dedi kadın. Arkamda o kadar yakın takip ediyordu ki ona bakacağım diye size çarptım. Arabasının arkasında bekleyen bordo renkli minibüsü işaret etti. Biri korna çaldı, trafik akmaya başlamıştı. Evi arabasına dönüp hareket etti. İşleri geçerken ister istemez dönüp Lawrence Kunstler'in ölüme atladığı köpeğe bir daha baktı. Aaron ve Kunstler tanışıyorlardı. Birlikte çalışıyorlardı. O makaleyi birlikte yazmışlardı. Arabasını Cambridge'e doğru sürerken aklında bu düşünceler dolaşıyordu. Aynı nakil ekibinde iki doktor. İkisi de intihar ediyor. Kunstler'in geride bir dul bırakıp bırakmadığını merak etti. Bıraktıysa acaba onun karısı da Ellen Levy kadar şaşırmış mıydı? Harvard kaşağını döndü. Bradley sokağını saparken dikiz aynasına baktı. Arkasında bir bordo minibüs vardı. O da bir yatıla saptı. Bir sokak gidip bilarda geçerken aynaya tekrar baktı Abby. Minibüs hala arkasındaydı. Köprüde kadını sıkıştıran minibüs müydü? O zaman şöyle bir bakmış, sadece rengine dikkat etmişti. Tekrar görünce neden huzursuz olduğunu bilemedi. Köprüyü yeni geçti, suya hiç baktığı içindi belki. Kusların ve Aaron'un ölümünü düşündüğü için. Ani bir kararla sola sapıp Mercer istikametine yöneldi. Minibüs de peşinden. Önce sola dönüp camdan yoluna girdi. Sonra sağa saparak Auburn'a yöneldi. Sürekli aynayı kontrol ediyor, minibüsün her an ortaya çıkmasını bekliyordu. Yeniden Bratislava sokağına çıktığında minibüs arkasında belirmeyince rahat bir nefes aldı. Amma telaş yapmıştı. Doğruca eve gidip arabayı garaj yoluna çekti. Mark evde değildi, şaşırmadım. Çiselen yağmura rağmen Archer'la yarışa çıkacaktı. Kötü havada bahane değildir demişti. Fırtına yoksa denize çıkılır. Ebi eve girdi. Kapalı havanın kasveti de eve çökmüştü. Yakındaki abajura doğru yürüdü. Tam açacaktı ki Brewster sokağındaki bir araba sesi duydu. Pencereden baktı. Evin önünden bir bordo minibüs geçiyordu. Garaj yoluna gelirken iyice yavaşladı. Sürücüsü evinin arabasına uzun uzun baktı. Kapıları kilitli. Hemen kapıları kilitli. Koşarak ön kapıya gidip sürgüyü çekti. Zinciri taktı. Araba, kapı, kilitli miydi acaba? Mutfağa koştu. Bu kapının sürgüsü yoktu. Basma düğmeli kilit vardı sadece. Düğmeye bastı. Tokmağın altına da sandalyeyi yerleştirdi. Yine koşarak salona geçip perdenin arkasına saklandı ve dışarı baktı. Minibüs gitmişti. Boynunu uzatıp sokağın iki ucunu kolaçan etti. Ama ıslak sokakta kimse yoktu. Perdeyi açık bıraktı, ışıkları yakmadı. Karanlık salonda oturup minibüsün tekrar gelmesini bekledi. Polisi aramayı düşündü. Ne diyecekti ki? Onu sıkıştıran, tehdit eden olmamıştı. Bir saate yakın oracıkta oturup sokağa beklerken Mark'ın bir an önce eve gelmesini diledi. Minibüs görünmedi. Mark da. Eve dön. İn artık o tekneden de eve dön. Onu körfezde halatların şaklılığı yelkenlerin rüzgarla doludduğu teknede hayal etti. Kara bulutların altına çarpınan, köpüren suları düşündü. Nehrin suları gibi. Kunstalan'ın öldüğü nehrin. Telefon alıp Vavyan'ı aradı. Telefonun diğer ucunda Çağ ailesinin mutat gürültüsü koptu. Vavyan bağırtı ve kahkahaları bastırmak için yüksek sesle ''Çok gürültü var burada. Bir daha söyler misin?'' dedi. Nakil ekibinde bir doktor daha varmış. 6 yıl önce ölmüş. Tanıyor muydun onu? Vavyan bağırarak cevapladı. Evet ama 6 yıl olmamıştır. 4 yıl falan olması lazım. Neden intihar ettiğini biliyor musun? İntihar etmedi ki. Ne? Bir dakika bekler misin? Paraleli açayım. Ebe Ayize'nin küt diye bırakıldığını duydu. Vavyan diğer taraftan telefonu açana kadar uzun bir süre geçti. Vavyan tamam anneanne kapat diye bağırdığında hattı dolduran Çince uğultu kesildi. İntihar etmedi ne demek? Kazaydı. Şopenin bacası tıkanınca eve karbonmonoksit dolmuş. Karısıyla kızı da ölmüştü. Yok bir dakika ben Lawrence Kunstler diye bir doktordan bahsediyorum. Ben öyle birini tanımıyorum. Ben basiteye girmeden önce olmuştur herhalde. Senin dediğin kim peki? Anestezistti. Zivik'ten önce çalışıyordu. Adını hatırlayamadım bir türlü. Hah, Hennessey. Nakil ekibinde miydi dedin? Evet, asistanlığını yeni tamamlamış genç biriydi. Basitede kısa bir süre çalıştı. Tekrar batıya dönmeyi düşündükleri sırada da zehirlendiler. Kaza olduğundan emin misin peki? Başka ne olabilir ki? Ebi pencereden boş sokağa bakarken karşılık vermedi. Ebi bir şey mi var? Senden dönerken bir minibüs takip etti beni. Hadi canım. Mark daha eve gelmedi. Hava karardı. Dönmesi lazımdı. Aaron'u düşünüyorum. Lawrence Kunstler'i. O adam Tobin köprüsünden atlamış. Şimdi sen de Hennessey diyorsun. Üç etti Vavyan. İki intihar bir kaza. Yine de bir hastane için fazla değil mi? İstatistikler kümelenmelidir. Belki de Bayside'de çalışmak insanı intihara sürüklüyordur. Vavyan esprisinin yersiz olduğunu fark etti. Bir an durakladı. Sonra gerçekten biri seni takip mi etti dedi. Daha bugün de dedim bana. Sen paranoyak falan değilsin Ebi. Adamlar gerçekten senin peşinde. Ben Victor Ross'u diyordum veya Parı. Onların seni taciz etmek için gerekçeleri var. Minibüse takip etmek başka bir şey. Hem bunun Aaron ve diğer ikisiyle ne alakası var? Bilmiyorum. Ebi karnına çektiği dizlerini koluyla sardım. Isınmak kendini güvende hissetmek için. Ama korkuyorum. Aaron aklımdan çıkmıyor. Komiserin bana dediğini anlattım sana. İntihar olmayabilirmiş. Elinde kanıt var mıymış? Olsa da bana söylemezdi herhalde. Eleğine söyleyebilirdi. Tabii ya, Aaron'un dul eşi. Bunu bilmek hakkı, öğrenmek istemiştir. Ebi telefonu kapatınca önce Elaine Livia'nın numarasını buldu. Sonra oturup onu arayacak cesareti toplamaya çalıştı. Hava iyice kararmış, cesareti hızlanıp sağanağa dönüşmüştü. Ama Mark hala yoktu. Perdeleri çekip ışığı açtı, bütün ışıkları. Sıcağı ve ışığa ihtiyaç duyuyordu. Ahizeyi kaldırıp Elaine'in numarasını çevirdi. Telefon 4 kez çaldı. Ebi telefonun bağlanın anladığında mesaj bırakmak için boğazını temizledi. Sonra 3 ses düdüğünün ardından aradığınız numara kullanılmamaktadır. Lütfen kontrol edip tekrar dediğiniz kaydını duydu. Numaraları tek tek bakarak çevirdi. Yine 4 çalış, yine tiz düdük, yine aradığınız numara kullanılmamaktadır. Telefonu kapatıp cihaza aldatılmış gibi baktı. Neden numarasını değiştirmiş Elaine? Kimden kaçmaya çalışıyordu? Sokaktan sular sıçratan bir araba sesi geldi. Koşup perdenin arkasından baktı. Garaj yoluna bir BMW sapmıştı. İçinden şikretti. Mark dönmüştü. Ayrım 21, sayfa sonu 194.